Ayrım 13.
Kendi yetki alanını, hatta emirininki bile aşan böyle vahim bir olayda Kifer Yabda'nın efendisi istediği gibi hareket edemezdi. Görünümü en ufak ayrıntısına kadar kurtarmak zorundaydı. Ama esas eleştirilmesine neden olan da bu oldu. Patriğin bazı arkadaşları, emir ve Mısırlı komutan tarafından, sadece yapar gibi yaptığı için. Onu şatosunun ortasında, kalabalığın içinde sabaha kadar bağırırken, emirler yağdırırken, küfürler ederken görmüşlerdi. Ama çekiştirenlere bakılacak olursa bunlar gösteriden ibaretti. Öldürülen din adamının yakınları, şeyhin anında gerekli önlemleri alacağı yerde uzun süre cinayetin nasıl olduğuna dair sorular sorduğunu, adamların Geryos'u görür gibi olduklarını söyledikleri halde kahyasına gidip çağırmalarını emrettiğini, uşakları şaşkın geri döndüklerinde de "O halde Tanyos'u çağırın, ona söyleyeceklerim var." dediğini nakletmektedirler. Şeyh daha sonra sütunlu salonun yanı başında küçük odada bir süre Lamia ile yalnız kalmış, birkaç dakika sonra ise Lamia ağlayarak şeyh de kıpkırmızı bir yüzle dışarıya çıkmışlardı. Ama şeyh çok sakin bir biçimde, "Tanyos babasını aramaya gitmiş, onu mutlaka buraya getirecektir," demişti. Patriğin adamları inanmaz görününce adamlarına iz sürmeleri için emir vermişti. Her yeri aramalarını istemişti. Köyü, çam ormanını, eski ahırları, hatta şatonun bazı köşelerini. Niye her yeri aramak? Adamlarını vadiye, Geryos ile Tanyos'un büyük olasılıkla gittikleri yere göndermek varken, her yeri aratmak bahanesiyle şeyh hiçbir yeri aratmamıştı. Çünkü suçlulara kaçacak zaman bırakmak istiyordu. Bunda da ne gibi çıkarı olabilirdi? Tabii ki hiçbir çıkarı yoktu. Aksine kendisi ülkesi için çok büyük bir tehlikeyi göze almış oluyordu. Ama ya Tanyos oğluysa? Evet, hep o şeyh ile Lamia'nın yakasını bırakmayan aynı kuşku. Papa Stolten'ın anılarından alıntı. Cinayetin ertesi günü Mısır ordusundan bir müfreze kapımıza geldi. Başlarındaki subay benden misyon binasını aramak için izin istedi. Bunun söz konusu olamayacağını ama bir din adamı olarak kimsenin saklanmadığına dair şeref sözü verdiğimi söyledim. Çevreye göz attıktan, kuşkuyla bir şeyler aradıktan sonra askerleriyle birlikte çekip gitti. Kıfer Yabda halkına aynı nezaketle davranılmadı. Mısırlı paşanın ya da emirin yüzlerce adamı köyü bastı. Önce büyük olanda katil ile oğlunun benim öğrencim arandığı ilan edildi. Oysa uzaklarda olduklarını bilmeyen yoktu. Sonra evler teker teker arandı. Tabii aradıklarını iddia ettiklerini hiçbir evde bulamadılar. Ama hiçbir evden de elleri boş çıkmadılar. Bulunan suçlular böylece takı oluyordu, giysi oluyordu, halı, örtü, gümüş, içki ya da erzak oluyordu. Şatoda Geryos'un çalışma odası da taranmış ve kasa zorlanmıştı. Kahya'nın içinde saklanmadığını da kontrol etmiş oldular. Tanyos'un ana babasının oturduğu daire de arandı. Ama annesi şatodan ayrılmış ve şeyhin tavsiyesi üzerine keşişin karısı olan ablasının evine taşınmıştı. Bu adamların pek çok marifeti de oldu ama Tanrı'ya şükür bu da çelişkili gibi görünebilir, ülkede savaş vardı. Bu nedenle de başka işler için çağrılan askerler bir hafta sonra geri çekildiler. Ama son bir haksızlık yaparak. Şeyhin suçluları bulmak ve onları, babayı ve oğlu teslim etmesini sağlamak için askerler bir şüpheliyi beraberinde götürmüşlerdi. Aslında bu bir rehineydi, Raat. Suç aletinin sahibi olduğu doğruydu. Üstelik onu sorguya çeken subaya münasebetsiz şeyler söylemişti. Patriğin tuhaf arabuluculuğundan sonra başına gelenlerden kendisinin sorumlu olduğu gibi sözler. Şeyh ile oğlu arasındaki ilişkiler eskisi kadar şeker renkti. Ama onun böyle askerler tarafından götürülmesi, hele de bir hırsız gibi ellerinin arkadan bağlanması yaşlı adamın kanına dokunmuştu. Bu uğursuz yıl bitmeden şato boşalmıştı. İnsanlarından, kavgalarından, beklentilerinden, entrikalarından geriye bir şey kalmamıştı. Çatlamış bir gövde, umutsuz bir gelecek. Ama sadık köylüler arasında her sabah Kıferyapda Şeyhi'nin güçsüz elini görmek için şatoya çıkanlar vardı. 7. Geçiş. Merdivendeki portakallar. Tanyos bana dedi ki, bir kadın tanıdım. Ne ben onun dilini konuşuyordum, ne de o benimkini. Ama merdivenin en üst basamağında beni bekliyordu. Bir gün gidip kapısını vuracağımı ve ona gemimizin kalkmak üzere olduğunu söyleyeceğim. Nadir, katırcının bilgeliği. 1. Magosa'da iki kaçak yeni yaşamlarına korku ve pişmanlık içinde başlamışlardı ama hayatları aynı zamanda gözü peklik, umursamazlık ve keyif içinde geçecekti. Halepli'nin oteli, oradan geçmekte olan tüccarlar için bir çeşit han, bir dükkanlar, balkonlar, parmaklıklar labirentiydi. Eski ve yarı döşenmiş olduğu halde kentin en konuksever hanıydı. Üçüncü kattaki odalarının balkonundan Tanyos'la Geryos, gümrüğü, rıhtımdaki gemileri görürlerdi ama o da yine de denize hakim değildi. İlk haftalar tanınmak korkusuyla odalarına kapandılar. Sabahtan akşama gizleniyor, ancak karanlık bastığında ortaya çıkıyorlardı. Geriye kalan zaman balkonlarına oturmuş, gelen gideni izliyor ve Kıbrıs'ın kara keçi boynuzunu çiğniyorlardı. Bazen Geryos'un gözleri sulanıyor, gözyaşları akıyordu. Ama konuşmuyordu. Ne hayatının mahvolduğundan, ne sürgünden söz ediyordu. En çok söylese söylese tek bir sözcük, bir iç çekmeyle ağzından çıkıyordu. Lamia, ona veda bile edemedim. Ya da onu bir daha göremeyeceğim. Tanyos ona sarılıyor, o zaman da ona, oğlum seni göremeyeceğimi bilsem gözlerimi açmak bile istemem diyordu. Cinayete gelince ne Geryos ne de Tanyos tek söz ediyorlardı. Tabii her ikisi de durmadan bunu düşünüyorlardı. O tek vuruşu, kanlı yüzü, ürken atı ve binicisini sürüklemesi, vadinin sonuna kadar koşmaları, denize ve ötesine varmaları. Sessiz otururlarken bunlar gözlerinin önünden geçiyor olmalıydı ama hiç sözünü etmiyorlardı. Kimse de önlerinde bundan söz etmemişti. O kadar hızlı koşmuşlardı ki, Patrick öldü, onu Geryos öldürdü dendiğini de duymamışlardı. Kilisenin çanını bile duymamışlardı. Beyrut'a kadar arkalarına bakmadan yürümüşlerdi. Haber oraya henüz ulaşmamıştı. Rıhtımda Mısırlı askerler herhangi bir suçlunun peşinde değildi. Gemiye bindiklerinde ise yolcular son olaylardan, Suriye dağlarıyla Fırat'ta cereyan eden çatışmalardan, bir dürzü köyünde emirin taraftarlarına saldırmasından söz etmişlerdi. Bir de büyük devletlerin tutumlarından. Ama kimse Patrick'ten söz etmemişti. Kıbrıs'a vardıklarında da işte böyle gizlenmişlerdi. Yaptığı işin tepkilerini duyamayınca Geryos işlediği cinayetten şüphe eder olmuştu. Sanki yere bir testi düşürmüş, testi kırılmış ama o bir şey duymamıştı. Önce bu korkunç sessizlik kapandıkları yerden çıkmalarına neden olmuştu. Sonra Geryos giderek tuhaflaşmıştı. Dudakları durmadan kıpırdıyor, hayali konuşmalar yapıyor, bazen anlamsız bir söz ağzından kaçırıveriyor, o zaman da sıçrıyor, Tanyos'a dönüyor acınacak bir halde, "Düşümde konuştum," diyordu. Oysa bütün bunlar olurken gözleri açıktı. Deli olmasından korkan Tanyos onu dışarıya çıkartmaya karar verdi. Kimse kim olduğumuzu bilemez. Üstelik Osmanlı toprağındayız. Onlar da emir ile savaş halinde. Ne diye gizlenelim? Başlangıçta kısa gezintilerle yetindiler. Bir yabancı kentin sokaklarında yürümeye alışık değillerdi. Kıferyap da Sahleyin ve Dairun'dan başka yer bilmezlerdi ki. Yine de Geryos sağ elini sürekli karşılaştığı insanlara selam vermek üzere alnının hizasında tutardı. Geryos'un da görünüşü değişmişti. İlk bakışta tanınamazdı. Geçmiş günlerde tıraş olmayı ihmal etmişti. Şimdi de sakalını kesmemeye karar vermişti. Oysa Tanyos kendi sakalını kesmiş, külahını atmış, saçları yüzünden tanınmamak için beyaz ipek bir sarık sarmıştı. Tüccarlar gibi geniş kollu giysiler satın almışlardı. Para sıkıntısı çekmiyorlardı. Kahya, şatonun kasasından cinayet aracını aldığı sırada daha önce oraya koyduğu para kesesini de almıştı. Bütün tasarrufuydu bu. Ne bir eksik ne bir fazla. Keseyi karısı ile oğluna bırakmayı düşünmüştü ama aceleyle onu koynunda götürüvermişti. Her biri yüksek ayarlı altın paraydı ve magasolu sarraflar karşılığında yeni paralar verirken bunları hayranlıkla okşamaktaydılar. Tutumlu ve gösterişe meraklı olmayan Geryos için bu para onu 2-3 yıl geçindirirdi. Kurtuluş güneşi doğana kadar. Gezintileri her gün biraz daha uzuyor, kendilerini biraz daha güvende hissediyorlardı. Nihayet bir sabah kahveye gidip oturmak cesaretini gösterdiler. Adaya ilk geldikleri gün burayı fark etmişlerdi. İçeridekiler o kadar hoş vakit geçiriyorlardı ki iki kaçak utanarak ve imrenerek kafalarını uzatmışlardı. Magosa kahvehanesinin hiçbir tabelası, işareti yoktu ama daha ta uzaklardan, gemilerden fark edilirdi. Sevimli ve tombul bir Rum olan patronu kapının önüne attığı hasır iskemlede oturur, ayakları kaldırıma sarkardı. Tam arkasında sürekli birkaç cezvenin kaynadığı ocak dururdu. Ocaktan aldığı kor parçalarıyla nargileleri tutuştururdu. Patron, kulpsüz testilerle dağıttığı soğuk suyun dışında bir şey ikram etmezdi ve canı demir hindi ya da meyan kökü çeken gidip dışarıdan satın alırdı. Patron da buna kızmazdı. Müşteriler taburelerde oturur, kahvenin kıdemlileri tavla oynamaya hak kazanırlardı. Tavla tıpkı Kıferyap'ta ve dağda oynandığı gibi oynanırdı. Oyuncular genellikle para için oynarlardı ama paralar bir elden diğerine geçer, masanın üzerine konmazdı. Geryos, belki gençlik günleri dışında, yani şatodaki görevinden çok önce, Plata'daki kahveye hiç gitmemişti. Diğer oyunlara olduğu gibi tavlaya da hiç merak sarmamıştı. Ama o günü Tanyos'la birlikte yan masada oynanan oyunu o denli dikkatle izlemişlerdi ki, kahveci onlara da bir tavla getirmişti. Onlar da zarları atmaya, pulları gürültüyle vurmaya, küfürler savurup birbirlerine takılmaya başlamışlardı. Hayret, gülüyorlardı. Son ne zaman güldüklerini anımsayamazlardı. Ertesi günü erkenden gelip aynı masaya oturmuşlardı. Daha ertesi günü de. Geryos kaygılarından sıyrılmışa benziyordu. Tanyos'un umduğundan da çabuk. Hatta arkadaş edinmeye başlamıştı. Böylece çok çekişmeli bir tavla partisi oynandığı günlerden birinde adamın biri yanlarına gelmiş, rahatsız ettiği için özür dilemiş ama onları şivelerinden fark ettiğini, onlar gibi dağlı olduğunu söylemişti. Adı Fehim'di ve yüzü, daha çok bıyığının biçimi şeyhe benziyordu. Köyünün adı Baruk'tu. Dürzüğü ülkesinin tam ortasında. Burası emire ve müttefiklerine düşman bir belde olarak bilinirdi ama Geryos yine de dikkati elden bırakmıyordu. Bu nedenle kendini de oğlunu da başka bir isimle tanıtmış, ipek tüccarı olduğunu, Kıbrıs'tan geçtiklerini söylemişti. Ben ne yazık ki bu durumda değilim. Memleketime dönmem için kim bilir kaç yıl geçecek. Ailemden herkesi öldürdüler. Evimizi ateşe verdiler. Benim kurtulmam bir mucize. Mısırlılara tuzak kurduğumuzu ileri sürdüler. Oysa ailemin hiçbir günahı yoktu. Ama evimiz köyün tam girişindeydi. Ağabeylerimin üçü de öldürüldü. Canavar hayatta olduğu sürece dağa dönemem. Canavar mı? Evet, Emir. Ona karşı olanlar onu böyle çağırır. Yoksa bilmiyor muydunuz? Karşı olanlar mı? Yüzlerce Hristiyan ve Dürzi her yerde bulursunuz. Onun geberdiğini görmeden huzura kavuşmamaya ant içmişlerdir. Sesini alçalttı. Canavarın yakınında, hatta ailesi içinde olanlar da. Her yerdedirler ama ortaya çıkmazlar. Ama yakın günlerden birinde silahlı eylemlerini duyarsanız şaşmayın. İşte ben de o zaman yurduma döneceğim. Oralardan ne haberler var? Gerios bir süre durduktan sonra bu soruyu sormuştu. Canavarın yakın danışmanlarından biri öldürüldü. Şu Patrick, ama bunu herhalde duymuşsunuzdur. Bu cinayeti duyduk. Muhaliflerin işi olacak. Hayır. Kıferyap da şeyhinin kahyası. Adı Gerius olan bir adam öldürmüş. Anlattıklarına göre saygıdeğer biriymiş. Ama Patrick'in ona kötülüğü olmuş. Şimdiye kadar yakalanamadı. Mısır'a gittiği söyleniyor ve oradaki yetkililer teslim etmek üzere onu arıyorlarmış. Canavar sağ olduğu sürece onun da ülkeye gitmemesi akıllıca olur. Ama çok konuştum. Oyununuzu engelledim. Lütfen devam edin. Ben de kazanana karşı oynanırım. Ama dikkat edin. Oyunda ustayımdır. En son bir oyun kaybettiğimde bu delikanlının yaşındaydım. Bu köylüce övünmeler havayı yumuşattı ve oynamaktan bıkan Tanyos yerini yeni gelene verdi. Gerios, Fehim ile tavla partilerini işte böyle başladı. Birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş olacaklar ve Tanyos da böylece portakallar faslına başlamış olacaktı. Gerçi kaynaklar bundan dolaylı olarak söz etmekte ama sanırım ömrünün bu bölümü bundan sonraki yolunda ve esrarlı yok oluşunda başrolü oynamıştır. Tanyos iki oyuncuyu baş başa bırakmış ve bir şeyler bırakmak için handaki odasına dönmüştü. Dışarı tekrar çıkmak üzere kapısını açarken aralıktan genç görünen başı örtülü bir kadın gördü. Bakışları karşılaştı. Delikanlı kibarca gülümsedi ve kadının gözleri güldü. Kadın sol eliyle bir su testisi taşıyordu, sağ eliyle düşmemek için eteğinin ucunu tutmuş, koluna da bir portakal sepeti takmıştı. Onun böyle merdivende sendelediğini gören Tanyos yardım etmeyi düşündü ama kapılardan birinden çıkıverecek kıskanç bir kocanın varlığından korktu. Kadını gözleriyle izlemekle yetindi. Tanyos üçüncü kattaydı ve kadın çıkmaya devam ediyordu. Birden önce bir daha sonra iki portakal sepetten düşüp merdivenden yuvarlanmaya başladı. Kadın durur gibi yaptı ama eğilebilecek durumda değildi. Delikanlı koştu, portakalları topladı. Kadın çıkmaya devam ederken Tanyos'a gülümsedi. Tanyos bir yabancıyla konuşmak istemediği için mi, yoksa arkasından gitmesini istediği için mi kadının çıkmakta devam ettiğini anlayamadı. Kuşku içinde çekinerek, utanarak, ürkerek kadını izlemeye başladı. Dördüncü, beşinci ve sonuncu kata kadar. Kadın sonunda bir kapının önünde durdu, testiyle sepeti yere koydu. Koynundan bir anahtar çıkardı. Tanyos birkaç adım gerisinde duruyordu. Portakallar elindeydi. Niyetini yanlış yorumlamasın diye. Kadın kapıyı açtı, yerdekileri aldı, tam içeriye gireceği sırada dönüp gülümsedi. Kapı açık duruyordu. Tanyos yaklaştı, kadın şiltenin yanında yere koyduğu sepeti gösterdi. Tanyos portakalları sepete koymaya gittiği sırada kadın yorulmuşçasına kapanan kapıya yaslandı. Oda ufacıktı, tavan penceresinden başka pencere yoktu. Hemen hemen boş gibiydi. Ne iskemle, ne dolap, ne ufak tefek vardı. Kadın işaretle nefes nefesi olduğunu anlattı. Delikanlının elini alıp kalbinin üzerine koydu. Tanyos ciddileşti, kalbin bu kadar hızlı attığına şaşar gibiydi. Elini konulan yerden ayırmadı. Kadın da ayırmadı. Aksine elini entarisinin içinde gezdirdi. Teninden meyve ağaçlarının kokusu, bağlardaki nisan kokusu yükseliyordu. Tanyos kadının elini alıp kalbinin üstüne götürmeye cesaret etti. Bu hareketi yüzünden kızardı. Kadın da ilk kez olduğunu anladı. Bunun üzerine doğruldu, başındaki sarığı çıkardı, erken aklaşmış saçlarını okşadı, tatlılıkla gülümsedi. Tanyos ne yapacağını bilmiyordu. Her saniye acemiliğinin ortaya çıkacağından emindi. Haksız da değildi. Ama portakallı kadın umursamadı. Acemiliklerinden her birine bir okşayışla cevap verdi. İkisi de çıplak kalınca kadın kapıyı sürgüledi, konuğuna parmaklarının ucuyla zevkin ılık yolunu gösterdi. Birbirlerine henüz tek söz söylememişlerdi. Hiçbiri diğerinin hangi dili konuştuğunu bilmiyordu. Ama yek vücut olmuş uyuyorlardı. Oda batıya bakıyordu. Tavan penceresinden sızan ışıkta toz zerrecikleri uçuşuyordu. Uyandığında meyve bahçelerinin kokusunu duydu Tanyos. Yanağının altında da bir kadın memesinden gelen ağır ve yumuşak kalp atışlarını. Başörtüsünün gizlemediği saçlar kızıldı. Dairun çevresindeki demirli topraklar gibi. Pembe cilt de benekli. Sadece dudaklar ve göğüs uçları hafif bir koyuluğa sahipti. Kadın üzerinde dolaşan bakışlardan uyandı, sevecenlikle gülümsedi, doğruldu ve saati anlamak için tavandaki pencereye baktı. Tanyos'u kemerinden tutup kendine doğru çekti, sonra paranın durduğu yerin üzerine ufak darbeler indirdi. Delikanlı, işlerin her zaman böyle cereyan ettiğini sanarak kemerini çıkartmaya başladı. Gözleri binbir soru ile dolu olarak. Kadın iki elinin üçer parmağı ile altı işareti yaptı. Tanyos da altı kuruşluk gümüş bir para verdi. Delikanlı giyindiğinde kadın ona bir portakal verdi. Tanyos almak istemez göründü. Kadın da portakalı cebine soktu. Sonra onu kapıya kadar götürdü ve kapı açıldığında çıplak olduğu için arkasına saklandı. Odasına geldiğinde sırtüstü kendini yatağa attı Tanyos. Başına gelen harikulade şeyi düşünürken portakalı havaya atıp tutuyordu. Böylesine bir mutluluk yaşamak için el diyarına kaçmam, bu yabancı kente ümitleri kırık ayak basmam, bir yabancı kadının peşinden son kata kadar çıkmam, hayatın dalgalarıyla bunca uzağa atılmam mı gerekirdi? Bu mutluluk serüvenimin ve kurtuluşumun varoluş nedeniymişçesine yoğun. Yaşamındaki insanlar gözünün önünden geçerken uzun uzun Esma'nın üzerinde durdu. Ayrıldığından bu yana onu bu kadar az düşünmüş olmasına şaşıyordu. Cinayet onun yüzünden işlenmemiş miydi? Onun yüzünden kaçmamışlar mıydı? Oysa düşüncelerinden uçup gitmişti. Çocukça oyunları, birbirine değen ve ayrılan parmakları ve dudakları, kaçamaklı buluşmaları, vaat dolu bakışları, bütün bunlar hiç de şu ana tattığı mutluluğa benzemiyordu. Ama o tarihte onu mutlu kılmışlardı. Geryos'a uğruna kendisini öldürmeye kalkıştığı, uğruna babasının adam öldürdüğü o kızın düşüncelerinden yok olup gittiğini söyleyecek olsa, kendi kendini anlamaya çalışıyordu. Esma'yı son gördüğünde kapıya yüklenip içeriye girdiği zaman ne yapıyordu? Raad ile nişanlanacağı için tebrikleri kabul etmeye hazırlanıyordu. Tabii ki kız babasının sözünü dinlemek zorundaydı. Ama yine de ne kadar uysalca kabullenişti. Sonra Tanyos'un koşarak ona geldiğini görünce çığlık atmıştı. Tabii bundan dolayı da onu kabahatli bulamazdı. Yıkanırken odasına girilecek olsa hangi genç kız bağırmazdı? Ama Esma'nın bağıran hali ve muhafızların Rukoz ile birlikte içeriye dalışları aklından bir türlü çıkmıyordu. Bu da onca sevdiği kızın aklında kalan son görüntüsüydü. O an bütün öfkesi ve incinen gururuyla tek bir şeyi düşünmüştü. Ondan haince çalınanı hangi yolla olursa olsun geri almak. Oysa şimdi olaylara daha bir sakince bakabiliyordu. Esma'ya karşı duyduğu sadece kırgınlıktı. Bir de onun için kendi hayatını ve bütün yakınlarının hayatını altüst ettiğini düşününce. Gerios'tan af dilemesi gerekmez miydi? Hayır, soylu ve gerekli bir cinayet işlediğine inanmaya varsın devam etsindi. 2. Gerios o gün bir hayli geç döndü. Sabaha kalkar kalkmaz da hemen çıktı.